Türkan, Tek ve Tek Başına, Ayşe Kulin, Everest Yayınları, 1. Basım, Kasım 2009, İstanbul. Bu kitap 331 sayfadır, 6. Kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 5 Aralık 2009. Okuyan Ayal Gökçe. Tüm insanlığın, aklın ve vicdanın aydınlattığı yolda yürümeyi seçeceği gün, er veya geç gelecekti. Buna bütün kalbimle inanıyordum. Sabrımı ve sükunetimi bu inançtan alıyordum. O güne kadar başa her gelen çekilecek. Oyunun kuralı böyle, yaşam oyununun. Ne demiş şair? Yaşamak şakaya gelmez. Binlerce cüzdanlı iyileştirdi, hayatın içine kattı. Kız çocukları başta olmak üzere binlerce çocuğun okullu olmasını sağladı. Her zaman tek başınaydı ama hiçbir zaman yalnız değildi. Kimsenin yanında yer almak adına inançlarından, ilkelerinden ödün vermedi ama yüz binlerce insan onun yanında yer aldı. Türkan Saylan, Tek ve Tek Başına. Önsöz. Profesör Doktor Türkan Saylan'la 2003 yılında onun hayata geçirdiği ve sonradan benim adını Kardelenler olarak değiştirdiğim Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları adlı projenin kitabını yazmak için Doğu illerine doğru yolculuğa çıkmadan önce tanıştım. Dostluğumuz ilerleyince biyografisini yazmamı arzu etti. Hakkında yazılmış pek çok kitap vardı. At Kız, Türkan Saylan, Cumhuriyet Kitapları 2007. Kendi kaleminden hayatının belli bir bölümüne dair otobiyografiydi. Mehmet Zaman Saçlıoğlu'nun kaleme aldığı Güneş Umut'tan Şimdi Doğar. Güneş Umut'tan Şimdi Doğar. Hazırlayan Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Türkiye İş Bankası Yayınları 2004. İse hayatının tüm evrelerini gözden geçiren kapsamlı, özenli bir nehir söyleşiydi. Ayrıca tıp ve eğitim alanlarındaki çalışmaları da çeşitli kitaplarda toplanmış, bana yazacak pek bir şey kalmamıştı. Bunu ona söylemiştim ama isteğini yerine getirememiş olmak bir türlü içime sinmiyordu. 2008 yılının sonlarında bir araya geldiğimiz bir gün eğer kabul ederse lepra dünyasına dair bir kitabı onun üzerinden kaleme almayı önerdim. Türkan Hoca bana hastalarıyla ilgili öyküler anlattı. Ne yazık ki o günlerde omuzumda oluşan bir sorundan ötürü 3 ay boyunca sağ elimi kullanamadım. Mart sonuna doğru iyileştiğimde bu kez onun hastalığı çok ilerlemiş, iyice güçsüzleşmişti. Buluşmalarımızda onu yormaktan korkuyor, konuşturmaya çekiniyordum. 2009 yılının Nisan ayında Türkan Hoca'nın evi basıldı. Kitaplarına, yazılarına, mektuplarına el kondu. Sonrası zaten bir rüzgar hızıyla gelişti. Türkan Hoca kaybettiği bedensel gücünü baskından sonra kısa bir süre için adeta geri kazandı, canını dişine takıp bitirmesi gereken tüm işlerini hızla tamamladı, beni son kez görüşmeye çağırarak kitapla ilgili bazı özel isteklerini aktardı, başkanı olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 20. yıl töreninde konuşmasını yaptı ve sonra tedavisini durdurarak aramızdan ayrıldı. Cenazesini İstanbul'da yaşayan tüm iyi ve dürüst insanlarla yurdun dört bir tarafından gelen lepralılar, burs verdiği çocuklar ve öğrenciler katıldı. Türkiye bu muhteşem insana şükranlarını 19 Mayıs 2009 tarihindeki cenaze töreninde içtenlikle sundu. En eski ve en yakın arkadaşlarından biri olan Gökşin Sanal'ın bana 13 yaşından itibaren yazıştıkları mektuplardan kendi seçtiği bölümleri vermesiyle kitabımın önceden planladığım içeriğini değiştirdim. Yazacaklarım Türkan Hoca'nın hayatının bugüne kadar kaleme alınmamış kesitleri üzerine yoğunlaşmalıydı. Hakkında yazılmış olanlardan az alıntı yapmaya, tekrara düşmemeye gayret ederek bana emanet edilen alıntılardan yola çıkacak, hayatı boyunca içinde yaşattığı çocuğu ve insani yanını öne çıkaracaktım. Zaten Gökşin Sanal mektuplardan alıntıladığı satırların başına sevgili dostu için şöyle yazmıştı. Sevgili Türkan'ı tanıtıcı yazılar, yaşam öyküsü sayılabilecek kitaplar yazıldı. Hepsi güzel ama bence eksik. Son gününe kadar içinde yaşattığı çocuğu, akıllı bir kadın olmasına karşın hep saf kalan yönünü, başkalarını incitmemek uğruna düştüğü yanlışları, dostluk üzerine duygu, düşünce ve davranışlarını, hep merak edilen aşklarını ya da aşk sandığı ilişkilerini, günümüzde çok kişinin yadırgayacağı romantizmini bugüne kadar dile getiren olmadı. Türkan Saylan'ın hayırlı yaşamının, tıp ve eğitim alanında yaptıklarının, müstesna kişiliğinin tek bir kitapta eksiksiz verilmesi zaten mümkün değil. Okuyacağınız satırlarda ben sadece ona verdiğim sözü tutuyor, bu eşsiz insanın portresine birkaç fırça darbesi de ben vurmaya çalışıyorum. Yılların soldurduğu ama çok özgün renklerde. Türkan, Tek ve Tek Başına. Şafak sayarken, 12 Nisan 2009 Arnavutköy. Birkaç günden beri boğazımdan hiçbir şey geçmiyor. Son kemoterapi seansı mide bulantılarımı artırdı. Beni serumla beslemeye çalışıyorlar ama ellerimde, kollarımda serumu saplayacak damar da kalmadı artık. Her tarafım delik deşik. Hızla yaklaşmaktayım kaçınılmaz sona. Birkaç işim kaldı yapılacak. O işleri tamamlamanın telaşındayım. Sonra tüm tedaviyi kestireceğim. Bu nefes nefese koşu bitecek. Dinlenmek benim de hakkım. Uyumak huzur içinde. Uzun zamandır uykularım da yok çünkü. Yatağın içinde sabahı bekliyor. Eğer halim varsa kalkıp şafağın söküşünü seyrediyorum günlerdir. Şafakta gökyüzü önce kıpkırmızı oluyor, sonra turuncuya çalıyor, sararıyor, pembeleşiyor, mavileşiyor. Dakikalar geçtikçe sanki renkler birbirinin içine akıyor, birbirinin içinde eriyor. Tarifi mümkün olmayan inanılmaz bir güzellik kaplıyor göğü. Bunca yıl hep mehtap velisi oldum ben. En ince hilalden başlayarak takip ederdim ayın gelişip dolunaya erişmesini. Dolunayı gördüğüm an nerede olursam olayım odaklanırdım bu muhteşem güzelliğe. Evdeysem iskemleyi pencerenin önüne çeker, mehtabın tam karşısına oturur, uzun süre seyrederdim çocukluğumun adedesini. Yuvarlağın üzerine çizilmiş surete bakar, bana göz kırpmasını, bir şeyler söylemesini bekler, daha da ileri gider, gerçekten bir şey söylediğini farz ederdim. Ay gökyüzünden fısıldardı kulağımı duymak istediğim şeyleri. Mesela Bursa'ya tayinim çıktığında, çocuklarımı nasıl bırakır da giderim diye sormuştum sağ köşesinden azıcık ısırılmış bir somuna benzeyen aya. Çocuklarını da yanında götürürsün, Bursa'da okul mu yok demişti. Günler sonra rahat bir uyku çekmiştim o gece. Niye hiç düşünememişim o gün gökyüzüne bakana kadar çocuklarımı da yanıma almayı? Ben ki onları ihtisas için Londra'ya giderken dahi geride bırakmamış, yanıma almışım yıllar sonra. Bana deli misin, Londra'da çocuklar ne yapar diyenlere Londra'da okul mu yok diye yanıt vermiştim. İşte böyle bir iletişimde aile aramızda olan. Hatta bir zamanlar Puglia'da dimdik bir yokuşun üzerindeki evi sırf penceresinden mehtap gözüküyor diye kiralamıştım da deli demişlerdi bana arkadaşlarım. Oysa şafak da Ayde'de kadar güzelmiş meğer. Muhteşemmiş. Kalan zamanımın hiçbir şafağını kaçırmak istemiyorum. Şafak sayıyorum kısacası. Tersi az kaldı. Dün yine şafağa yakın, yattığım yerden perdeyi aralayıp gökyüzünü izlemeye başlamıştım ki bir ara içim geçmiş. Merdivendeki ayak sesleriyle uyandım. Gökşin gelmiş erkenden, şaşırdım. Geceleri yatmak bilmediği için erken kalkamaz çünkü o. Bazı günler 11'e kadar yatakta kaldığı olur. Odamın kapısında elinde bir torba, bir de mis gibi kokan fırından yeni çıkmış bir ekmekle dikiliyordu. Hayrola dedim, sen de mi beni rüyanda gördün yoksa? Biri seni rüyasında mı görmüş diye sordu. Halime görmüş. Kalkmış Tunceli'den buralara kadar gelmiş. Halime hangisiydi? Üvey oğullarından sürekli dayak yiyen kadın mı? O yeterdi. Hani bacağını donmuş diye keseceklerdi de ben muayene sırasında ellerken bir sıcaklık hissetmiştim. Kurtarmıştık bacağı. Ne bakıyorsun öyle? Hatırlamadın mı? Ay Türkan, o kadar çok hastan var ki senin. Hangi birini hatırlayayım? Allah aşkına. Rüyasında seni nasıl görmüş? Sen bana onu söyle. Vallahi merak edip sormadım ama pek hoşuma gitti doğrusu. Helalleşmek için ta buraya kadar gelmesi. Sen niye bu kadar erkencisin? Erken uyanmazdın sen. Dün gece uyuyamadım ki uyanayım. Şu ne kadar zamandır isteyip durduğun gençlik mektuplarımız var ya. Dün akşam yemeğinden sonra gardırobun üstünden mektup kutularını indirdim. Sabaha kadar mektup ayıkladım. Türkan inanılır gibi değil. Mektuplaşmaya 1949 yılında başlamışız. Haftada 3-4 kez yazıştığımız olmuş. Her biri en az 14-16 defter sayfası olmak üzere kutular dolusu mektup vardı. Hepsini tek tek döktüm önüme. Kimini baştan sona okudum, kimini atlaya atlaya, kah ağladım, kah güldüm. Arada bir mutfağa gidip çay koyuyordum uykumu açsın diye. Gün ışıdı, sabah oldu, saate son baktığımda 7:30 geliyordu. O saatte yatağa girmedim artık. Zaten henüz soyunmamıştım bile. Mektupları bir poşete attım, yüzümü yıkadım, çıktım evden. Köşedeki fırından bir ekmek kaptım, taksiye atladım geldim. Kahvaltını ettin mi sen? Zeynep hazırlıyordu tepsimi. Seslen de sana da bir tabakla bir bardak çay koysun tepsiye dedim. Ekmeği de vereyim dilimlesin dedi Gökşin ve kucağıma bir soma mektup bırakıp dışarı çıktı. O yaşlarımızın el yazısıyla yazılmış ortaokul mektuplarını mavi, lise yıllarını kırmızı kurdeleyle, üniversite yazışmalarını da bir sicimle bağlayarak ayrıştırmış. 1990'lara kadar önceleri haftada birkaç kez, sonra da giderek seyrekleşen bir tempoyla yazışmıştık Gökşin'le. Kandilli Kız Lisesi'nde okurken yazlara ayrılırdık. Her geçen günümüzün neredeyse her saatini mektuplarda anlatırdık birbirimize. Liseyi bitirince ben İstanbul'da tıp fakültesine gittim. Gökşin Ankara'da dil tarihe yazıldı. Mektuplarımız hızlandı. Onun yeniden İstanbul'a dönüşüne kadar tüm yaşadıklarımızı mektuplarda paylaştık. Bana hiç yayınlamadığı ama hayatı boyunca yazdığı şiirlerini de yollardı. Sadece gündelik hayatımızın ayrıntılarını değil, okuduğumuz tüm romanları, öyküleri, şiirleri de mektuplarda tartışır, karakter tanımlamaları yapardık. Yıllar içinde hayat yükümüz çoğaldıkça mektuplarımız azaldı ama hiç kesilmedi. Son yıllarda aynı şehirde yaşadığımız halde sadece doğum günlerimizde kart atmakla kalmamış, ara sıra yine mektuplaşmıştık. Gökşin'in bana getirdikleri ilk gençlik dönemimizde yazdığımız mektuplar. Onlara göz atarken boğazıma bir yumru geldi oturdu. Ben 15 yaşımı sürerken ne Kürt ne de türban sorunumuz vardı. Sağ sol kavgaları dahi başlamamıştı henüz. Bugünün gençliğine göre inanılmaz saf, idealist, aynı zamanda da dersiz olduğumuz o günlerde okudukça gördüm ki kendimi kaptıracak siyasi gruplaşmaların da farkında olmadığımdan bana büyük laflarla edebiyat döktürmek düşmüş. Ah Gökşin! Her yerimden kalkışta mehtaba bir kez daha bakıyorum. Öyle nefis ki o ışık sütunu ta uzaklara kadar efsunkar bir kıvrılışla uzanıyor. Kah genişliyor, kah daralıyor. Sular sakin ve ışıklar o kadar cazip ve bambaşka ki hiçbir şair onun mısralarını, hiçbir ressam tablosunu alamaz ve hiçbir bestekar onun melodisini bulamaz. Bu tablo eserleri kopya edilemeyecek bir sanatkarın elinden çıkmıştır. Şu yeni resim görüşü ve stili soyut resmi kastediyor olmalıyım. Belki de insanın tabiat karşısındaki bu büyük yenilgisinden, bunu idrak etmesinden sonra başlamıştır. Yok da varı aramak. Vay vay, ben ne müthiş bir romantikmişim 15 yaşımı sürerken. Aslında romantizme hiç bağdaşmayan mesleğime ve ayaklarımı yere sert bastıran hayat çizgime rağmen içimdeki saf çocuğun yoğun duyguları yıllar içinde azalsa da bu yaşıma dek beni tamamen terk edemedi. Hele de ay ışığına olan tutkum. Doğa güzelliklerinin bende yarattığı coşkuyu kaleme döküp arkadaşlarıma her zaman yollamıyorum artık. Ama hala etkileniyorum onlardan. Gün batımını, şafağı, mehtabı seyrettiğimde ya da yıldızlarla dolu lacivert göğe baktığımda içime sevinç doluyor. Acılarıma rağmen yaşadığıma şükrediyorum. Elimdeki mektubu aşırı romantizmden biraz da utanarak önümdeki sehpaya bıraktım. Bir başkasını çektim rastgele. Bu seferki Ağustos 1950 tarihli. Senden son gelen her iki mektupta evde sansürden geçmedi ama yine de ben sana bir şifre vereyim. Mühim yerleri ayrı bir sayfaya yaz ki okur okumaz saklayabileyim. Ne olur ne olmaz, belki evden okurlar. Ben sana yazdığım 8 sayfalık mektubu anneme okudum. O da peki iyi, postala bakalım dedi ve sonra da bahçeye çıktı. Şimdi sana aceleyle tekrar yazıyorum. Rica ederim bana böyle arkadaş mektupları yazmaya devam et ama onları şifreli yazma. Tesadüfen ellerine geçebilir. Ne olur ne olmaz. Hem de birbirimize kavuşunca anlatacak şeyimiz kalmaz. Emi, böylesi daha hayırlı. Aynı yıl bir yaz mektubu daha. 12 Ağustos'ta Demokrat Parti'nin Taksim Belediye Gazinosu'nda eğlencesi var. Gitmek istiyorum fakat münasip bir elbisem yok. Niyetim bir keten dikmek ama gitsem bile dans etmediği bilmediğimden dolayı kukmav gibi oturacağım. Elbette annemle gideceğim ve annem dans etmeme izin verebilir ama bilmedikten sonra sen ne dersin, gideyim mi gitmeyeyim mi? Peder Bey bugünlerde iyice mutasıplaştı. Her sabah giderken evin dışına annesiz çıkmak yasak diye tembih ediyor. Annem de peki diyor. Babama göre annemin işi bitene kadar evde oturmalıyım. Allah'tan Avrupalı bir annem var da kardeşlerimle denize inmeme izin veriyor. Akşamüstleri de annemle küçük su gazinosuna gidiyor, oturuyoruz. Çok hoş oluyor. Bu satırları okuyunca ilk gençliğimin sıkıntıları yüreğime geri döndü. Yetişirken en büyük derdim annemle babamın aşırı disiplinli, korumacı tavırları olmuştu. Yeni yetme Türkan'a hemen her şeyi yasaklamışlardı. Belliğim bu aşırı korumacılığa dair kimi komik, kimi üzücü anılarla dolu. Örneğin lise 3. sınıfta okurken uluslararası bir kültür kurumu bir lise öğrencisini yurt dışına göndermek için İngilizce sınavı açmıştı. İngilizcem iyiydi. Babam nasıl olduysa razı olmuştu sınava girmeme. Benim platonik duygularla bağlandığım Kemal hocam o sırada Ankara'da çalışıyordu. Hemen hocama mektup yazıp sınav yerini ve saatini bildirdim. Sınav sabah yapılacak, akşam treniyle dönene kadar onunla buluşacaktım. Beni Çankaya'ya çıkaracak, sonra da hayvanat bahçesine götürecekti. İstasyon lokantasında birlikte çay içecek ve eve dönmek üzere trenime binecektim. Çocukluk bu ya. Eğer onun da bana karşı hisleri varsa, baş başa kalacağımız bu sıralarda hislerini bana belli eder diye umutlanıyordum. Eteklerim zil çalıyordu. Fakat babam tren biletini bana uzatınca kahrımdan ölebilirdim. Elinde 2 bilet vardı ve babam Ankara'ya kardeşim Turgut'la gideceğimi söylüyordu. O an benim için Ankara yolculuğunun bütün büyüsü kaçtı. Bu da bir şey mi? 20 yaşında üniversite öğrencisi koskoca bir kızken dahi hafta sonları arkadaşlarımla buluşmaya giderken mutlaka peşime kardeşlerimden birini takarlardı. Ne kadar utanır, mahcup olurdum. Tutucu ve yasakçı anne babadan çok çektiğim için ben olabildiğince serbest bırakarak büyüttüm kendi çocuklarımı. Kırmızı Koreli Tumar'dan bir mektup çektim. Şu kağıda çok özenerek başladım. Annem geldi demin, bakayım dedi, ben geri çektim. O ısrar edince yırtar gibi yaptım, sonunda verdim okudu. bir türlü intikal edemedi aşık olduğumu. Sinirli sinirli güldüm, şimdi de ağlıyorum. Asabım bozuk. Bu yaştan sonra pek düşüncesiz hareket ediyor. Öyle kırıyor ki beni, bazen pek iyiyiz, bazen de en basit konuda tartışıyoruz. Yukarıdaki mektubu 23 Mart 1953'te yazmışım. Gökşin mektupları ayırırken iyice yorulmuş olmalı ki üniversite yıllarına ait mektubu lise tomarının içine katmış yanlışlıkla. Kime aşıktım acaba? Düşündüm ama hatırlayamadım. Bu kadar korumalı yetiştikten sonra fakülteye ilk girdiğim yıl kendimi erkek öğrencilerin ortasında bulunca okul kantininde ya da sınıflarda birkaç kere üst üste göz göze geldiğim gençlere aşık olduğumu zannederek geçirmiştim ilk dönemi. İkinci dönem toparlanmıştım. Onlarla aynı sıraları paylaştıkça, birlikte sınav heyecanı çektikçe, notlarımızı karşılaştırdıkça erkek arkadaşlarımın kız arkadaşlarımla hiçbir farkı olmadığını görüyordum. Ben erkek ve kız arkadaşlarım arasında fark gözetmemeyi öğrenmiştim ama üzerimdeki ev baskısı devam ediyordu. Üniversiteli kızlar sınıf arkadaşlarıyla gezmeye, sinemaya giderken annem hala peşime kardeşlerimden bir ikisini takıp beni küçük düşürüyordu. Beni bu kadar sıkı bir disiplinle ve yüksek ahlakla yetiştirdikten sonra bari bana itimat etmesini becerebilselerdi ya annemle babam. Evlenene kadar üzerindeki baskı devam etti. Annem benden giden ve bana gelen mektuplarımı okudu. Sınıf pikniklerinde peşime kardeşlerimi takmadığı zaman da tesadüfmüş gibi kardeşlerimle birlikte bulunduğum yerlerde arz-ı endam eyledi. Bu mektubu kendi grubuna katmak için kenara ayırdım. Bir mektup daha, yine lise tomarından. Tarihi 23 Haziran 1952. Kadir gecesi adetim hilafına camiye gidip sakalı şerifi öpemedim. Bütün gün oruçluydum. O akşam teraviye gittik. Gülmeye başladım. Bu benim kaderim miydi ne? Sıkı bir dini eğitimden geçmeme, çocukluğumu sofu babaannemin anlattığı hurafeleri dinleyerek geçirmeme, esaslı bir din eğitimi almama, İslam'ı kendini sıkı Müslüman zanneden pek çok kişiden daha iyi karmış olmama rağmen yıllardır bir takım kötü niyetli insanlar gavur olduğumu iddia eder dururlar. Bu kelimeyi de hiç sevmem. Müslüman olmayanları küçültücü bir kelimeyle ayrıştırmak edepsizlikten başka bir şey değildir bence. Tüm dinlerin Allah'a giden yolda bir vasıta olduğuna inandığım için hayatım boyunca hiçbir dini küçümsemedim. Bizim kitabımız diğer dinlerin peygamberlerine saygı talep eder zaten. Kendimi ise sadece ve hep Müslüman bildim. İlk dini eğitimim çok küçük yaşta evde başlamıştı. Çocukken namazı, abdesti ve Kur'an surelerini babaannemizden öğrenmiştik. Ama bilinçli Müslümanlar olmamız için ilkokula başladığımızda babam okulumuzun Türkçe öğretmeninden bana ve kardeşlerime özel din dersleri vermesini istemişti. Hafız Ahmet Bey her hafta sonu evimize gelir, bize dinlerin çeşitlerini, nasıl çıktıklarını, Müslümanlığın diğer dinlerden farklarını, kurallarını ve bu kuralların gerekçelerini anlatırdı. Hafız Ahmet Bey sayesinde ben iyi bir Müslümanın dürüst, temiz, çalışkan, saygılı, yardımsever, başkaları açken tokluğundan rahatsızlık duyan, hak yemeyen, haksızlık etmeyen ve gösterişten uzak duran bir insan olması gerektiğini, çalışmanın da bir nevi ibadet olduğunu küçük yaşta öğrendim. Hocam bizlere Allah korkusu değil, Allah sevgisi aşılamıştı. Hocamın çocuklarıyla birlikte Ramazanlarda teraviye giderdik. Ortaokula geçtiğimde Kadir geceleri gündüz oruç tutmaya, geceleri emin çalışanlarıyla birlikte Kandili Camii'ne gitmeye başladım. Bu gecelerde Allahümme salli ala okunurken bazı cami ahalisi Allah diye haykırırdı. Babaannem bu insanların o anlarda Allah'la buluştuklarını söyleyince ben de o kişilerle birlikte haykırır olmuştum. Ama dört gözle beklediğim bu buluşma hiç gerçekleşmemişti. O camide Kadir geceleri bir de sakallı şerif çıkardı. Sakallı şerifi öpmek için sıraya girenlerin arasına büyük bir heyecanla katılırdım. Sınıfımdaki yaşıtlarım arasında İslam dini hakkında benim kadar malumatlı ve duaları baştan sona bilen başka çocuk yoktu herhalde. Bir gün edebiyat dersinde divan edebiyatından bir şiir okurken öğretmenimiz bir Arapça kelimeye dili dönmeyen arkadaşımızı azarlamış, Osmanlıca kelimeleri doğru dürüst okuyamıyorsunuz. Sizler Allah bilir, duaları da yalan yanlış telaffuz ediyor, anlamlarını dahi bilmiyorsunuzdur. Aranızda doğru dürüst dua edebilen ve söylediğinin manasını bilen biri var mı diye sormuştu. Koca sınıfta sadece benim parmağım kalkmıştı havaya. Sen mi dua bildiğini iddia ediyorsun Türkan demişti öğretmen. Herhalde annesi yabancı olan öğrenciden böyle bir beklentisi yoktu. Evet efendim. Hangi duaları biliyorsun? Hepsini. Ne olur ne olmaz korkusuyla çoğunu diye düzeltmiştim hemen. Amentü'yü oku. Okudum. Bana birkaç dua daha okutmuş, anlamlarını söyletmiş ve benden başka hiç kimsenin baştan sona bir duayı düzgün şekilde okuyamadığını görünce pek şaşırmıştı. Benim telaffuzum iyiydi ama dünyaya Katolik gelip sonradan Müslüman olduğu için açığını kapatmak ve özellikle de babaannemin gözüne girmek adına Kur'an'ı hatmeden ama sureleri ancak İsviçre aksanıyla okuyan zavallı annemle çok dalga geçerdik kardeşlerimle. Çocukluğumuzda bizlere verilen dini eğitimin bir sonucu muydu, her işe beslemeyle başlayan babaannemin etkisi miydi bilemem ama bir bilim insanı olmama rağmen hayatım boyunca dudaklarımdan dua hiç eksilmedi. Hastalarımın iyileşmesi, işlerimin yolunda gitmesi, oğullarımın okullarındaki başarıları için duaya sık başvurdum ve çoğunu duydu Allah. Mektup elimde, Gökşin gel gel şu mektubu medyaya sızdıralım da adımı gavura çıkaranları utandıralım, gel bak neler yazmışım diye seslendim. Yanıt alamayınca kulak kabarttım. Gökşin, dünden beri hiçbir şey yemedi mi gerçekten diye soruyor Zeynep'e. Demek erken gelişini bir bahane bulmak için getirmiş mektupları diye düşündüm. Birlikte kahvaltı edersek bana yedirebileceğini zannediyor. Bana laf geçiren ender kişilerden biridir. Zeynep, telefonda ona hiçbir şey yemediğimden şikayet etmiş olmalı. Gökşin'le 63 yıl önce Kandili Kız Lisesi'nin orta birinci sınıfında buluşmamızdan bu yana hiç ayrılmamış olmamızın yanı sıra sırdaşımdır, yakınımdır, derdimi döktüğüm, akıl danıştığım, tavsiyelerine uyduğum can arkadaşımdır. Benden 13 gün büyük olduğu için bana hayatım boyunca hep ablalık tasladı. Ben de o ne söylediyse munis bir kardeş gibi dinledim sözünü. Ama bu sefer boşuna zahmet etmiş Arnavutköy'e kadar. Boğazımdan tek bir lokma geçmiyor. Birinci ayrımın sonu, sayfa 13.